Kerim ve Meali. Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems 16 Mer 1404 Hicri Kameri 15 Rebiyusani 1447 Miladi Takvimle 8 Ekim 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haval büyüteni ve yorumun ardından sırasıyla Çalanan Çocukluk Podcast'ı, İman Nuru, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım ve Neço Bela Öğütleri isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Pezeşkian, İslam ülkelerinin tek bir el haline gelmeleri kapsamlı ilişkilerin geliştirmesine bağlıdır. Irakçı Bitkaf ile herhangi bir temasım olmadı. İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları telefonda görüştü. Denizcilik işbirliğinin geliştirmesi İran ve Rusya Deniz Kuvvetleri komutanlarının görüşmelerinin odağında. İran Dışişleri Bakanı'nın mesajı kuvvetli mevkidaşına sunuldu. Gazze şeridinde Filistin'in şehit ve yaralıların yeni istatistikleri ilan edildi. İsrail Gazze'ye yardım taşıyan filoya saldırdı. Nahale direniş devam ediyor. Trump'ın planının amacı Filistinlere teslim almaktır. Şimdi haberler. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, İslam ülkelerinin birliğinin tüm alanlarda ilişkilerin geliştirmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, bu birlik sayesinde Siyonist rejimin suç işlemeye cesaret edemeyeceğini ifade etti. Pezeşkan, Endonezya'nın İran'daki yeni büyükelçisi Rulian Samarat'ın güven mektubunu kabul et töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesinin İran'ın dış politikasının temel ekseni olduğunu belirtti. İslam öğretilere göre Müslüman ülkeleri kardeşimiz olarak görüyoruz ve birlik ile dayanışmayı koruyarak İslam ülkelerinin, İslam ümmetinin düşmanlarına karşı yek vücut durmalıyız dedi. Bu hedefin gerçekleşmesinin İslam ülkeleri arasında bilimsel, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal ve güvenlik alanlarda ilişkilerin geliştirmesine bağlı olduğunu vurgulayan Pezeşkan, eğer İslam ümmeti birleşirse Siyonistçi mazlum Filistin halkına karşı utanç verici suçlar işlemeye ve diğer ülkeleri saldırmaya asla cesaret edemez ifadelerine kullandı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Amerikan temsilcisi Steve Witkoff ile müzakere iddialarına yanıt olarak kendisiyle herhangi bir temasının olmadığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı, Çarşamba sabahı Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuvvet gazetesi El Ceride'nin kendisiyle Amerikan Başkanı'nın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff arasında temas kurulduğu yönündeki haberine ilişkin olarak temasım olmadı dedi. Kuvvet-i Ceride gazetesi son günlerde Abbas Arakçı ile Steve Witkoff arasında İran'ın nükleer müzakerelere yeniden başlaması konusunda temastan kurulduğunu ve iki tarafın müzakere masasına geri dönülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığını iddia etmişti. İran ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde özellikle enerji ve ulaşım alanlarda istişare edilen ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. İran Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili işbirliğinin son durumu ele alındı. Taraflar İran ve Türkmenistan'ın siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel alanlarda ilişkilere kapsamlı şekilde girişme yönündeki ortak iradesini işaret ederek, özellikle enerji ve ulaşım alanlarda istişare edilen ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. İki bakan ayrıca istişare edilen ve sürekli koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldılar. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı St. Petersburg'da gerçekleştirilen ikili ve çok taraflı görüşmeler kapsamında Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi. İran İslam Cumhuriyeti ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin deniz kuvvetleri komutanlarının toplantısına katılmak üzere St. Petersburg'a gitti. Çarşamba sabah Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Alexander Moysayev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede iki komutan işbirliğinin güçlendirilmesi, gelecekteki ortak deniz tatbikatlarının planlanması, tecrübe paylaşımı, eğitim programlarının düzenlenmesi ve öğretim üyesi ile öğrenci değişimi gibi geniş bir konu yelpazesinde mutabakata vardılar. İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuveyt Büyükelçisi bu ülkenin Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran Dışişleri Bakanı'nın yazılı mesajını kendisine takdim ettiği ve iki ülkenin çeşitli alanlarda geniş işbirliği potansiyelinden yararlanması gerektiğini vurguladı. İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunçi, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı'nın yazılı mesajını Kuveyt'e mektuplaşına sunarken, İki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında istişare edilen önemine dikkat çekti. Görüşmede taraflar bölgesel ve uluslararası önemli meseleleri ele almanın yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlaması amacıyla diyalogların sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiler. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7 Ekim'den bu yana Siyonist Rejim Ordusu'nun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 67.183'e, yaralıların sayısı 169.841'e ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son 24 saate dair açıklamasına göre 10 şehit ve 61 yaralı Gazze Şeridi'ndeki hastanelere sevk edildi. Hala çok sayıda kurban enkaz altında ve sokaklarda bulunuyor, arama kurtarma ekipleri ise henüz onlara ulaşabilmiş değildir. Siyonist Rejim Ordusu Gazze'ye doğru ilerleyen yeni bir deniz yardım konvoyuna saldırı üzerine de sürdürülebilirlik filosu yönetimi İsrail'in Gazze kıyısından yaklaşık 120 deniz mili uzaklıkta bulunan özgürlük filosuna saldırdığını duyurdu. Açıklamada İsrail ordusunun en az iki tekneye müdahale etti, canlı yayını kesti ve rotalarını değiştirdi belirtildi. Gazze ablukasını kırma Uluslararası Komitesi, çarşamba günü sabahı yaptığı açıklamada, 150 insan hakları aktivisti ile birlikte insani yardım taşıyan 9 geminin Gazze kıyısına 270 kilometre mesafeye ulaştığını bildirdi. Özgürlük filosunun güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde İsrail askerlerinden bazı gemilere çırak çıkarak katılımcıları gözaltına aldığı görülüyor. Filo yetkilileri İsrail ordusunun sinyal kesintisi yaratarak en az iki gemiyi alıkoyduğunu açıkladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, Trump'ın planının içeriğine değinerek direnişin düşmanın şartlarına boyun eğmeyeceğini vurguladı. Ziyad Nahale, El-Aksa Fırtınası operasyonunun ikinci yıl dönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, bu efsanevi savaşın üzerinden iki yıl geçti ve halkımız hala direniyor. Direniş sahada bağlılığını sürdürüyor ve Gazze'deki katliam ve yıkım dalgasına rağmen halkımız Siyonist suçlulara teslim olmadı dedi. Nahale Filistin direnişinin iki yıl geçmesine rağmen Siyonist düşmanı ile mücadeleden vazgeçmediğini ve her gün Siyonist askerlerin saflarına darbe indirdiğini belirtti. Ayrıca direnişin Trump planı adı altında müzakere sahasında yoğun bir mücadeleye girdiğini ifade ederken bu planın Filistin halkını tamamen Siyonist düşmana teslim etmeyi hedeflediğini de söyledi. Nahle Filistin halkının bu kadar fedakarlık gösterdiği bir süreçten sonra biz düşmanın şartlarına boyun eğmeyeceğiz diye ekledi. İspanya Dışişleri Bakanı ülkesinin Filistin halkı için barış ve adaletin sağlanması yönündeki çabalarını kararlılıkla sürdüreceğine vurguladı. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ülkesinin şimdiye kadar hiçbir bu kadar saygı görmediğini belirtirken dünya kamuoyunun Gazze konusundaki tutumlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Albares, Filistin halkı için adalet ve barış sağlanmadığı sürece çabalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz dedi. Bakan ayrıca İspanya halkının Gazze'deki mazlumları destekleme yönündeki taleplerine uygun hareket ettiklerini de belirtti. İspanya'nın Tel Aviv konsolosluğu ise özgürlük filosu kapsamında gözaltına alınan İspanyol vatandaşlarına destek sağlamak için girişimlerde bulunuyor. İngiliz medyası Kido adlı zincir kreşlere yönelik bir siber saldırı sonucunda 8000'den fazla çocuğa ait kişisel bilgiler ve fotoğrafların çalındığını bildirdi. Aileler çocuklarının güvenliği konusunda ciddi endişe taşıyor. İngiltere polisi bilgisayar suistimali ve şantaj şüphesiyle 17-22 yaşlarında iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı. Polis açıklamasında böylesi haberlerin özellikle çocukları olan ebeveynler ve bakıcılar için ciddi kaygılar doğurabileceğini de anlıyoruz. Etkilenen herkese bu olayın titizlikle soruşturulduğu konusunda güvence veriyoruz denildi. İngiltere'de fidye amaçlı siber saldırıların artması toplumsal güvenlik açısından ciddi bir sorun haline gelmiş durumda. Neredeyse her hafta yeni bir saldırı haberi gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde Land Rover Jaguar otomotiv şirketine yönelik bir siber saldırı fabrikaların kapanmasına ve milyonlarca sterlik zarara yol açmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denişler. Akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem denişler, akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Amerika'nın Bagram üssünü geri alma çabası Washington'un dış politikadaki yenilgisinin bir sembolü mü başlığı altında. Amerika Birleşik Devletleri'nin Bagram askeri üssünü geri alma girişimi yalnızca Washington'un dış politikadaki başarısızlıklarının bir göstergesi değil, aynı zamanda bu ülkenin Batı karşıtı ittifaklar karşısındaki hegemonyasının çöküşünün tam bir yansımasıdır. Afganistan'daki çöken güçlerin acı mirası olan Bagram Hava Üssü, bu yılın Eylül ayında yeniden jeopolitik tartışmaların odağı haline geldi. Farsüden haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump, tehditkar bir üslupta Taliban'dan bu stratejik üssü Amerika'ya teslim etmesini istedi. Bu talep yanlışa Taliban'ın kesin reddiyle karşılaşmakta kalmazken, aynı zamanda Çin, Rusya ve Hindistan gibi bölgesel güçlerin geniş çaplı tepkisini de beraberinde getirdi. Bu sorunun cevabı açık. Evet, bu çaba Amerika'nın stratejik zayıflığının açık bir göstergesidir. Bu zayıflık 2021'de Afganistan'dan aceleyle çekilmesinden kaynaklanmakta ve bugün diplomatik ve askeri bir krize de dönüşmüştür. Bagram yalnızca bir askeri üs değil, aynı zamanda Orta Asya üzerindeki hakimiyetin anahtarıdır ve kaybı Amerika'nın hegemonyasına telafisi mümkün olmayan bir darbe olmuştur. Bagram'ın önemi göz ardı edilemez. Kabil'in 40 kilometre kuzeyinde yer alan bu üs, Amerika'nın Afganistan'ı işgali sırasında insansız hava aracı operasyonları, istihbarat gözetimi ve askeri lojistik için bir merkez haline gelmiştir. ağır bombardıman uçaklarının kalkışı, özel kuvvetlerin konuşlandırması ve Çin ile Pakistan sınırlarından izlenmesi gibi imkanlar sağlıyordu. Amerika için Bagram, Çin'in yeni İpek yoluna karşı bir köprüydü. Washington burada Pekin'in nüfuzunu sınırlayabilirdi. Ancak Joe Biden yönetiminin 2021'de müttefiklerle koordinasyon olmaksızın milyarlarca dolarlık ekipmanı geride bırakarak Taliban'a teslim ederek gerçekleştirdiği dağınık çekilme bu avantajı yok etti. Taliban yalnızca Bagram'ı ele geçirmekte kalmazken, onu Batı'nın debine karşı zaferin bir sembolüne dönüştürdü. Bugün Çin, Bagram'a yakınlarından madencilik yatırımları ile ekonomik nüfuzunu artırıyor. Rusya ise Moskova formatı aracılığı ile yabancı varlığı yasaklıyor. Hindistan'da bölgesel bir güç olarak Amerikan karşıtı ittifaka katılmış ve doğrudan Trump'a atıfla yabancı askeri altyapıyı da kınamıştır. Bu mesele küresel rekabet bağlamında önem kazanıyor. Bagram, Çin'in Afganistan'daki nüfuzuna karşı koymak için bir merkez olabilir. Artık Pekin'in arka bahçesi haline gelen bu ülkede. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Çalınan Çocukluk isimli podcastimizde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkileri ele alınıyor. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Catherine Cook'un Çalınan Gençlik kitabından alıntı yapılan bu podcast'te Filistinli çocuk esirlerin mahkemeleri ve cezaevlerinin durumu ele alınırken, ırkçı rejimin Filistinli çocukları işkence etmeleri ve hapsetme konusundaki haklarının uluslararası sözleşmelerini ihlal etmesini, Siyonist rejimin ilke ve temellerinden biri olduğunu belirtiyor. Irkçı rejim, savunmasız Filistinli çocukları sebepsiz yere hedef almadığını, onların hedefinin bu çocukların yüreğinde en büyük protesto ve direniş ateşini bastırıp söndürmek ve gelecekte direniş cephelerine katılmalarını önlemek olduğuna inanıyor. Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünde hapishane ve işkencenin Filistinli çocuklar üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerini ele alacağız. Bugünkü sohbetimizde Filistinli çocukların gözaltı ve işkencelere nasıl tepki gösterdiği, bununla nasıl yüzleştiği ve bu ağır darbeden nasıl kurtulduğuna değinmek istiyoruz. Ve son olarak bu dönemin hayatları üzerinde nasıl bir etki bıraktığı üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. MEA 2003 yılında 27 yaşında olup 1991 yılında 15 yaşındayken taş atma suçundan 3 yıl süreyle esir alınmıştı. MEA şöyle anlatıyor. Esir alınma süreci benim yaşamımda çok büyük psikolojik etkileri olmuştu. Depresyona girmiş ve insanlara olan güvenimi tamamen yitirmiştim. Bu mesele etrafımdaki insanlarla ilişkilerimi de büyük ölçüde etkilemişti. Hiçbir yerde çalışamıyordum. Zira Siyonistler her an beni tutuklamaya gelebilirler. Ayrıca ağır işkenceler nedeniyle fiziksel sorunlar da yaşamaktaydım. 2003 yılında 31 yaşında olan M.O. isimli başka bir Filistinli, 1987 yılında 15 yaşındayken slogan yazdığı iddiasıyla bir yıl süresince esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Okula ve sınıfa geri dönmek için yardıma ihtiyacım vardı. Bu benim için çok zor bir deneyimdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girmiş, kendime olan özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Sürekli darp ve dayak atılmaktan dolayı hep baş ağrısı problemi yaşıyordum. 2003 yılında 31 yaşında olan M.Z. 16 yaşındayken bir gösteride taş atma suçundan tam 22 ay boyunca esir alınmıştı. O ise şöyle anlatıyor. Esir alınma anımın görüntüleri hala gözlerimin önünden gitmiyor. Ancak şahsiyetim biraz güçlenmiş gibi oldu. Fakat uykusuzluk problemi yaşıyor, biraz da içime kapanmıştım. Evet, tüm bunlar esir alındıktan sonraki süreçte türlü sorunlarla kalan çocukların sorunlarından sadece bazıları. Siyonist rejim hapishanelerinde ve gözaltı merkezlerinde esir edilen Filistinli çocukların hemen hemen tümü esir alındıkları andan itibaren şiddetin en ağır şekline maruz kalıyorlar. Sistematik, fiziksel ve zihinsel işkenceler de bunlar arasındadır. Aslında işkence toplumsal şiddetin daha büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Fiziksel yaralanmaların çok ötesinde psikolojik teröre yol açan şiddet. Çocuklar esir alındıklarında ve işkenceye maruz kaldıklarında bilişsel ve fiziksel gelişimleri açısından çok kritik bir aşamada bulunurlar. Bu çocuklar özellikle kısa ve uzun vadeli etkilere karşı savunmasızdır. Sorgulama sırasında ruhsal durumlarının daha hassas olması nedeniyle yetişkinlere oranla daha çabuk itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Bu yüzden yetişkinlere göre daha düşük cezalara tahammül edebilirler. Fakat bu çocukların gözaltı ve sorgulama sürecinde yaşadıkları stres ve vahşetin etkisi hala devam ediyor. Bu yüzden hapishane ve işkencenin etkisi esir alınmaktan daha vahim bir durum sayılır. Öyle ki eğitimlerini, sosyal ilişkilerini ve yaşamlarının tüm boyutları üzerinde ciddi olumsuz etkiler bırakmaktadır. Filistinli çocukların esaret ve hapishane deneyimlerini ve bunun yaşamları üzerindeki uzun vadeli etkisini net bir şekilde anlayabilmek için bunun Filistin toplumu bağlamında araştırılması gerekir. Her şeyden önce Filistinli çocukların tümünün işgal sistemi altında büyüdüğünü belirtmek gerekir. Bu sürekli askeri çatışmalara şahit olduklarının göstergesidir. Bu yüzden en fazla mağdur ve kayıplar çocuklardan oluşmaktadır. Saldırgan rejim genellikle savunmasız çocukları hedef alıyor. Filistinli kayıp çocuklar yıllardır işgal ve bunun neden olduğu kronik psikolojik baskı altında yaşıyorlar. Bu tarihin biriken baskısı Filistinli çocuk esirler, onların aileleri ve toplum arasındaki ilişkileri de ciddi bir şekilde etkilemektedir. Burada şunu da belirtmekte fayda olacak. Şöyle ki, Filistin toplumu hiçbir şekilde homojen bir toplum olmasa da güçlü aile ve yerel bağlara sahiptir. Ayrıca Filistinlerin kendi inanç ve ideolojilerine olan derin inançları bu toplumun temel özelliklerindendir. Aslında aile bu toplumda merkezi bir unsur sayılır. Birey yerine topluluğu ön planda tutar. Dolayısıyla kolektif sorumluluk duygusu her bir üyenin acısının ve baskısının herkesi etkilemesi anlamına geliyor. Hem din hem de milliyetçilik Filistin milletinin sabrının temel kaynağıdır. Filistinli çocukların esaret baskısı ve travmasına karşı tepkilerde bu kültürel bağlamın etkisi oldukça fazladır. Üçüncü noktada cezaevinin sosyal ve politik arka planının bazı psikolojik etkilerini azaltabileceğidir. Örneğin ilk intifada sırasında ırkçı rejim Filistin nüfusunun büyük bir kısmını esir aldı. Böylelikle cezaevlerinde belirli sosyal sporların politik öğretilerini destekleyen güçlü sosyal ağlar oluştu. Bu ağların varlığı esirlerin duygularını etkilerken bazı durumlarda onların serbest bırakıldıktan sonra topluma geri dönmelerine yardımcı oldu. Öte yandan birinci intifada çocuklara ilişkin mevcut toplumsal imajı değiştirmiş ve köklü değişikliklere uğramıştır. Zira onların zaten büyük ulusal kurtuluş mücadelesinde rolleri vardı. Halbuki bundan önce sosyal ve siyasi alanda pek söz sahibi değillerdi. Amerikan Psikoloji Derneği'nin belirttiğine göre, normal insan deneyiminin ötesindeki esaret ve işkence, herhangi bir insanın başına gelebilecek en korkunç ve psikolojik açıdan travmatik olaylardan biri sayılır. Bu zararların tümü var gücüyle Filistinli çocukları hedef alıyor. İşkencenin görünürdeki hedefi bilgi ve itiraf alabilmektir. Fakat bu çalışma pratikte mağdurun karakterini ve kimliğini siyasi amaçlar doğrultusunda zayıflatmak ve ezmek amacıyla yapılıyor. Bu yüzden ırkçı rejim İsrail güçleri çocuklara yönelik işkencelerin siyasi amaçlarının farkındadır. Öte yandan işkence, gözdağı ve baskı yoluyla toplumsal kontrolün sağlanmasının bir aracı olarak da değerlendirilebilir. Bu sebeple işkence çocukları hedef alarak topluluğu, içlerindeki dayanışmayı ve gelecekteki liderliği zayıflatma hedefi gütmektedir. İşkence ve işkenceye tabi tutulan kişiye yönelik baskı sadece kişisel bir mesele olmayıp o kişinin ailesi, yakınları, komşuları, arkadaşları hatta toplumu dahi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Saldırgan rejim çocukları esir almak ve işkence etmek üzere hedef alarak aslında bir toplumun sembolik geleceğine saldırmaktadır. Filistinli çocuklarla yapılan görüşmelerde İsrail askerleri sürekli olarak işkencenin hedefini haykırıyordu. 2003 yılında 35 yaşında olan C.A. 14 yaşından beri tam 5 kez tutuklanmıştı. O şunları belirtiyor. Bu hayal bile edilemeyecek bir deneyim sayılırdı. Cezaevi görevlileri sürekli bağırıp çağırıyor, ruhumuzu ezip kırmayı hedefliyorlardı. Bir başka Filistinli çocuk da İsraillilerin amacı milli duyguları bastırmak ve yok etmektir, diyor. Başka bir röportajda başka bir çocuk da şunları belirtti. Beni tutuklamalarının amacı manevi inançlarımı zayıflatmak, kendime ve başkalarına olan güvenimi kaybetmemi sağlamaktı. Bir diğeri de İsraillerin amaçlarının çocukları korkutmak olduğunu belirtiyor. Böylelikle intifadaya katılmamızı ve çalışmalarımızı sürdürmemizi engellemeye çalışıyorlardı. Bu çocukların her biri kendilerini esir alarak cezaevine götürenlerin sözlerinden ve tehditlerinden onların hedeflerinin ne olduğunu anlayabiliyorlardı. Araştırma çalışmaları işkence toleransını bir dizi psikolojik sonuçla ilişkilendirmiştir. Travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar ve tanımlanamayan fiziksel sorunlar gibi psikolojik sorunlar. Elbette travma sonrası stres bozukluğu, psikolojik teşhis ve psikolojide ayrı bir kategori olarak sınıflandırılmaktadır. Bu bozukluğun karmaşık, bazen de tedavi edilemeyen semptomları vardır. Uyku bozukluğu, kabus görme, hafıza hasarı, konsantrasyon bozukluğu, suçluluk hissi, düşük benlik saygısı, kimlik değişikliği, bazen psikopoz, hapsedilme ve işkence görme deneyimleri en sık görülen psikolojik sonuçlar arasında yer almaktadır. İşkencenin diğer psikolojik sonuçları arasında yorgunluk hissi, duygusal dengesizlik ve sosyal izolasyon ile baş ağrısı ve kalp ağrıları gibi çeşitli psikofiziksel sorunlar bulunmaktadır. Düzensiz uyku düzenleri tipik tepkilerden biridir. Yani hayatta kalanlar genellikle işkenceyi kabuslarında, hayatta kalanların kaçtığı ancak kendilerini koruyamadığı kabuslarda yeniden yaşarlar. Belirli duygusal ipuçları da işkence anılarını yeniden canlandırabilir. İşgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen araştırmalar yüksek oranda travma sonrasında stres bozukluğu olduğunu gösteriyor. Örneğin ilk intifada sırasında yaralanan erkeklerin %50'sinde travma sonrası stres bozukluğunun tüm tanısal belirtileri vardı. Gazze şeridindeki yüzlerce eski Filistinli siyasi esir üzerinde yapılan bir araştırma, çoğunun rahatsız edici anılara sahip olduğunu ve neredeyse yarısının tekrarlayan kabuslar gördüğünü ortaya koydu. En fazla kimyasal veya elektriksel işkenceye maruz kalan Filistinler, bu bozukluğun en yüksek belirtileri olan karmaşık düşünceler, uyuşukluk, içe kapılma gibi belirtilere sahipler. Hayatta kalanların tepkilerinin anormal veya patolojik olmadığı belirtilmelidir. Aksine hayatlarının baskıcı siyasi koşulları öyle bir durumdaki psikolojik baskı onlar için artık normal bir mesele haline gelmiştir. Şimdi Filistinli çocuklar üzerindeki etkilerini biraz düşünelim. Elbette bu etkiler onları çocukluk çağından bir anda yetişkinlik dönemine atıyor. Hiçbir denetimleri ve hazırlıkları olmayan bir sürecin içerisine. Filistinli çocuklar kronik şiddet ve sürekli tehlikelerle dolu bir ortamda büyüyorlar. Dolayısıyla bu durumlarla doğrudan bağlantılı ruhsal sorunların belirtilerini görmek şaşırtıcı bir şey olmasa gerek. Filistinliler çocukluklarında bir kez değil, belki defalarca travmatik olaylara veya teröre maruz kalmışlar. Diğer yandan her yerde tamamen anormal ve aşırı şekilde yaşanan silahlı saldırılar, çatışmalar, bu gibi korkunç olaylara şahit olmaları onların hayatlarının artık ne yazık ki olmazsa olmazları haline gelmiş bulunuyor. 1980'li yıllarda ve birinci intifada öncesinde Filistinli annelerin anlattıklarına dayalı bir araştırma yürütülüyordu. Bu araştırmanın sonuçları, travmatik olaylara daha fazla maruz kalan Filistinli çocukların daha yüksek düzeyde saldırganlık, içe kapanma, kaygı, endişe ve korku belirtileri gösterdiğini ortaya koydu. Daha sonraları ilginç bir olay yaşandı. Birinci intifada sırasında Gazze'de yaşayan 9 ila 16 yaş arası çocuklarla yapılan görüşmelerde Batı'nın stres ile düşük özgüven arasındaki ilişki kavramına meydan okundu. Aslında Batı'nın stres ve kaygı kavramları bu olaylar nedeniyle olumlu bir meydan okumayla karşı karşıya kaldı. Silahlı çatışmaların durağa çıktığı bir dönemde bu çocuklarda depresyon ve kaygı düzeyi yüksek olmasına rağmen öz saygılarında veya sakatlıklarında herhangi bir azalma olmadı. Bu arada Arap akranlarıyla karşılaştırıldığında bu çocuklar geleceklerinin kendi ellerinde olduğunu hissettiler. Bu duygu muhtemelen Filistin toplumunun intifadaya aktif katılımına verdiği destekten kaynaklanıyordu. Çocukların pasif gözlemcilerden aktif katılımcılara dönüştüren bu aşırı kriz olumlu bir zorluk olarak görüldü. Ancak paniğin yoğunluğu da belirleyici bir aktör sayılır. Tüm travmalar arasında işkenceye maruz kalmak, Filistinli çocukların rahatsızlıklarının en başında yer almaktadır. UNICEF'in Filistin şubesi personeli, önceden hapsedilmiş yüzlerce çocukla bireysel veya grup halinde çalıştı. Bu çocukların hapishane ve işkence nedeniyle ruhsal sorunlar yaşadıklarından şüphe duymuyorlar. Birçok Filistinli çocuk, tıbbi muayenelerin fiziksel kökenli olmadığını gösterdiği baş ağrıları ve kalp ağrılarından acı çekmekteler. Bu çocukların bir kısmı kabuslar yüzünden uyumaktan bile korkuyor. Öğretmenleri sınıfta uyuyakaldıklarını söylüyor. İşin daha da acı veren yanı şu ki, çocukların bu anıları hiç unutamaması, ömürleri boyunca asla hafızalarından silinememesidir. Nea 16 yaşındayken 13 gün esir alınmıştı. Bu Filistinli çocuk olaydan 20 yıl sonra şunları belirtiyor. Hala askerlerin beni esir almaya geldikleri anla ilgili kabuslar görüyorum. O ilk sorguya çekildiğim anı bugün gibi hatırlıyorum. O günden bu yana tam 20 yıl geçmesine rağmen o anları en ince ayrıntılarıyla, her anıyla hatırlıyorum. Asla o günü hafızamdan çıkaramıyorum. Tüm yönleriyle hepsini an be an hatırlıyorum. Görüşülen çocukların yarısından fazlası ise cezaevinden çıktıktan sonra ağır depresyon yaşadıkları, birçoğunun da sinir krizleri geçirdiklerini belirttikleri görülüyor. Dolayısıyla cezaevinde geçirilen sürenin çocuklar üzerinde uzun vadeli etkileri olması şaşırtıcı bir şey değildir. 1996 yılında 16 yaşındayken esir alınan ve tam 19 yıl cezaevinde kalan M.H. şöyle anlatıyor. Korkuyordum. Başkalarına güvenemiyordum. Ve gün geçtikçe daha da yalnızlaşıyordum, diyor. 1991 yılında 18 yaşındayken tutuklanan ve 3 yıl boyunca cezaevinde kalan E.A. aynı şeyleri tekrarlıyor. Cezaevinden sonra kendi içime kapandım. İnsanları kendimden uzaklaştırıyordum. İnsanlardan korkuyordum ve çok yalnızdım. Bir başka Filistinli M.V. de 1987 yılında 15 yaşındayken 48 gün boyunca esir alınmıştı. O şöyle anlatıyor. Çok zor ve unutulması imkansız olan bir dönemdi. Esir alındıktan sonra uzun bir süre depresyona girdim. Özgüvenimi tamamen yitirmiştim. Evet, bu alıntılar esir alınan ve işkence gören çocukların dilinden anlatılmakta. O günlerin üzerinden yıllar geçmesine rağmen o günlerin travması hala onların peşlerini bırakmıyor. Aslında bu çocukların yarısından fazlası hala doğrudan İsraillerin işkence ve diğer kötü muamellerinden kaynaklanan uzun vadeli fiziksel sorunlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak burada sorulması gereken soru şu ki, Filistinli çocuklar İsrail hapishanelerinde nasıl hayatta kalmışlar? Çocukların cezaevindeki şiddete, sert muamele ve işkencelere nasıl direndikleri ve bununla nasıl baş ettiklerine ilişkin araştırmalar artıyor. Askeri ve siyasi travmanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerinin kapsamlı bir incelemesi, çocuğun var olma becerisini anlamak için 3 üretken faktörün olduğunu göstermektedir. Bireysel kişiliği ve inançları, kendi yerel sosyal çevreleri ve onları tedavi etmek için kullanılan siyasi ve askeri araçların türü. Evet, UNICEF'in Filistin bölümündeki yardım çalışanları da çocukların hapis cezasına dayanmalarına yardımcı olan bir dizi benzer faktörlerden bahsediyor. Çocuğun kişiliği önemli bir faktör sayılır. Öte yandan aile geçmişi, içinde yaşadıkları topluluğun gücü. Daha geniş ağlar ve daha güçlü bağlılıklarda büyük önem taşımaktadır. Bazı Filistinli çocuklar hapishane koşullarına diğerlerine göre daha hazırlıklıydı. Aslında ırkçı rejim ordu güçleriyle daha doğrudan temasları olmuştu. Yetişkin esirlerle bağ kurmak geniş bir destek yapısı ve ders çalışma motivasyonu yaratabilir. Her ne kadar çocuk bu gibi durumlarda yetişkin davranışlarına yönelse de, akranlardan özellikle de cezaevinden önce birbirleriyle iletişim halinde olanlardan veya aynı mahalleden, şehirden, köyden gelenlerin desteği, çocukların cezaevi koşullarına dayanmalarına yardımcı olan temel faktörlerden sayılır. En önemlisi de bu zor koşullarda kolektif değerlerin pekiştirilmesine odaklanmalarıdır. Çocuklar röportajlarda şöyle söylüyorlar: "Beni ileriye taşıyan unsur milli kimlik duygusu, aidiyet hakkı ve ailemin bana olan bağlılığıdır." Bir başka çocuk da şöyle söylüyor: "Aldığım en büyük destek siyasi farkındalığım ve sosyal adaleti olan inancımdı." Değerli dinleyiciler, Çalınan Çocukluk isimli podcast'in bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Su krizi ve kuraklık dünyanın bazı bölgelerinde durumun vahim boyutlara taşınmasına sebep olurken, bu durum ise gelecekte savaş ihtimaline yoğunlaştırıyor. Bu konuyu birkaç programda ele alarak facianın boyutlarını daha derinden anlatmaya çalışacağız. Uzaydan yer küreye bakan birisi, bu gezegeni birçok kuyu ve kanatlar gibi yeraltı, kar ve yağmur gibi atmosfer suları, deniz, ırmak ve okyanus gibi yerüstü sularla dolu mavi bir top halinde görür.
Buna dayanarak okyanuslar yer üstündeki suların %97,2'si olan 1.320 milyon kilometreküp, doğal buzullar %1,7 oranıyla yaklaşık 25 milyon kilometreküp, yeraltı suları %0,9 olan 13 milyon kilometreküp, denizlerde, göller ve nehirlerde olan tatlı sular %0,02 oranla 250 bin kilometreküp ve atmosferde 0,001 oran ile 13 bin kilometreküp su buharı gezegenimizin toplam sularını oluşturuyor. Bu arada tatlı su ve insanın kullanabileceği sular, ki hepsi de içme suyu değildir, genelde ve çeşitli alanlarda kullanılması ile ilgili dünya ortalaması konusunda yayımlanan veriler, bu miktarın yaklaşık %69'unun tarım, %23'ünün endüstri ve sadece %8'inin evde kullanıldığını gösteriyor. Diğer yandan dünyada su krizinin durumu ile ilgili araştırmalar, mevcut sular nedeniyle dünyanın mavi gezegen olarak bilinmesine rağmen suların %97'sinin denizler ve okyanuslarda ve yaklaşık %2'sinin de buzullar olarak kutuplarda bulunduğunu gösterirken, geriye kalan %1'in büyük bir bölümünün de yer altında olduğu ve hafriyat ile çıkarılmasının kolay olmadığı ve insanın imkanları dışında olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu duruma iklim değişikliği ve yer kürenin ısınma sürecini de eklemeyi unutmamak gerekir. Zira anormal buharlaşma ise su krizini daha da yoğunlaştırır.
Hali hazırdaki veriler Kanada, Çin, Kolombiya, Peru, Rusya, Brezilya, Amerika, Endonezya ve Hindistan'ın dünyadaki tatlı suların %60'ına sahip olduğunu gösterirken, buna karşılık aralarında Kuveyt, Bahreyn, Malta, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Ürdün ve Libya gibi 80 ülke ise az suya sahipler ve bazı yılları ise hatta normal düzeyde tatlı suya ulaşma imkanları yok ve içme sularını da ithal ediyorlar. Bu şartlarda nüfus artışı ile birlikte küresel ısınma şartları kaynaklara ulaşma zorluklarını da yoğunlaştırmıştır. Tabii ki hiçbiri su kadar önemli değildir. İklimsel değişiklikler tatlı suya ulaşmayı önemli oranda etkilerken dünyada tatlı su krizine sebep olmuştur. Ve bunun etkileri ise kuru ve yarı kuru bölgeler, örneğin Batı Asya ve Kuzey Afrika'da daha fazla hissedilmesini sağlamıştır.
Tahran Radyosu.
Doğal olarak iklim açısından böyle değişken bir bölgede ortak su kaynaklarına ulaşma konusunu gittikçe daha da yoğunlaşan yeni bir gerginlik kaynağına dönüştürüyor. Üstelik bu konuda çözümün işbirliği mi yoksa gerginlik olması ise muhtemelen iklimsel değişikliklere bağlı olacaktır. Su kaynaklarının az olması daha yaygın bir sorundur ve Nil, Irak ve Yemen gibi bölgelerde ise daha çok göze çarpıyor. Kuraklığı veya kıtlığı daha yeni tecrübe eden Sudan ve Somali gibi ülkelerde iç veya dış çatışmalarla uğraşıyorlar. Fakat su kaynakları ilgili yeni çatışmalara gebe olan bölgelerden biri Ürdün Nehri alanıdır. Öyle ki kişi başına düşen en düşük su oranı bu bölgeye aittir ve buna ilaveten de Suriye, Siyonist rejim, Filistin, Lübnan ve Ürdün gibi tarihi savaşları olan ülkelere su ulaştırıyor.
20. yüzyıla kadar Ürdün Nehri havzasında önemli oranda su vardı. Nüfus artışına rağmen sulama sistemleri ve kanalları suya erişimi kolaylaştırıyor ve karşılıklı anlaşmalar ise şiddetin yaşanmasını engelliyordu. Fakat günümüzde bölgede yaşanan istikrarsızlık ve su kaynaklarının azalması ile bu düzen bozuldu ve bu husus yeni bir çatışmayı da tetikleyebilir. Tabii ki Ürdün Nehri havzası üzerinde daha önce de gerginlik yaşandı. 1967 yılında 6 günlük savaş başlayınca dönemin Siyonist rejimin savaş bakanı Ariel Sharon şöyle konuştu. 6 günlük savaş başladı. İsrail'in Ürdün Nehri su akışını değiştirmeye karşı girişimde bulunmak istediği zaman. 1960'lı yıllardan itibaren su konusunda bazı münakaşalar ve çatışmalar yaşanmıştır. Su konusunda yaşanan gerginlikler ve çatışmalar konusunda bilgi toplayan global veri tabanının aktarıldığına göre şimdiye kadar su konusunda 92 şiddet olayı yaşanmıştır. Fakat su konusunda yaşanan gerginlikler petrol gibi diğer doğal kaynaklardan daha az değildir.
Batı Asya'da suyun durumu çok açıktır. Yerli halk üzerinde yapılan saha araştırmaları, ahalinin çoğunun suyun çok hızlıca kullanıldığının farkında olduğunu gösteriyor. Örneğin Türkiye'nin durumuna bakalım. Fırat ve Dicle nehirleri, Mezopotamya'yı verimli hale getiren antik verimi hilalin bir parçası olduğu biliniyor. Arkeoloji bulguları nehir sularının suni yönetim mazisinin antik çağlara dayandığını gösteriyor. Her iki nehrin kaynağı Türkiye'nin Anadolu bölgesinde bulunur. Nehirler Türkiye'den Irak ve Suriye'ye doğru akıyor. Türkiye, Dicle ve Fırat'ın kaynağı olmak gibi coğrafi üstünlüğünü ve su yönetim projelerini kullanmakla bu konuyu bölgede kendi çıkarları için bir baskı aracı olarak kullanıyor. Anadolu'da Keban Barajı 1966 yılında başladı ve 1974'te sona erdi. Bu proje Türkiye'de Güney Anadolu Projesi GAP'ın bir parçasıdır. Bu proje sudan elektrik üretmek için araştırma ve planlamanın fiziksel ana hatlarıdır. Kağıt üzerinde bu plan birçok iş sahası açarken bölgede sağlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra altyapı programları ile bölgeye büyük faydaları ve katkıları olacaktır. Fakat birçok yerli ve yabancı çevreci gruplar ve araştırmacılar projenin bazı bölümleri ve özellikle de Ilısu Barajı'na muhalefet ediyorlar. Zira muhtemel sellerin yaşanması birçok önemli ve tarihi eserlerin tahrip edilerek yok olmasına ve ahaliye tazminat ödenmeden göçlerine sebep olabilir. Zira Hasankeyf gibi bölgeler giderek barajın suları altında kalacaktır. Tabi bu arada proje muhalifleri GAP'ın bölgede yaşayan Kürtlerin hüviyetinin yok olmasına sebep olacağını da belirtiyorlar.
Harezmi Üniversitesi Jeopolitik Hocası Murat Kavyane Rada göre Güneybatı Asya'nın üst kesiminde bulunan Türkiye'nin doğu dağları Dicle ve Fırat'ın suyunu karşılıyor. Türkiye'de ihtiyaç fazlası su mevcuttur ve Türkiye, Irak ve Suriye'nin sularını temin eden ülke olduğu için Irak ve Suriye yoğun bir şekilde Türkiye'ye bağlıdırlar. Kavyane Rad sözlerinin devamında küresel iklim değişikliklerine değinirken şöyle devam ediyor. Son 20 yılda küresel ısınmaya şahit olduk. Bu ısınma süreci bizim bölgede buharlaşmanın artışıyla kendini gösteriyor. Sadece bir bölgede Irak'ın güneyine giden suların azalmasına ve sonuçta Irak'ın güneyinde sulaklara akan suların azalmasına ve dolayısıyla bölgede bitki, hayvan ve hatta insan yaşamının yok olmasına, İran'a doğru da toz bulutlarının artmasına şahit oluyoruz.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde masum imamların ve ehl-i beyt fertlerinin dinin sütunu ve beşeriyetin kurtuluş gemisi olduklarını ele almak istiyoruz.
İslami kaynaklarda birçok hadiste ehl-i beyt fertleri ve masum imamlar İslam peygamberinin vasi ve halefi olarak tanıtılmışlar. Nasıl ki Allah Resulü mübarek hayatı boyunca halkın ilmi ve dini merciği olduysa, o hazretin rihlet etmesinin ardından halefleri aynı rolü ifa etmekte ve insanlar onları izlemeleri gerekmektedir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bir vecizesinde şöyle buyurur: Yüce Allah kulu Muhammed'i nübüvvet için seçti ve onu yanına götürdü ve ondan sonra onun hanedanı olan bizler, Resulullah'ın vasi ve varisi ve halk arasında o hazreti en iyi temsil edenleriz. Fakat başkaları bizim yerimize geçtiler.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ünlü Sakaleyn hadisinde Kur'an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt'ini yan yana koymuştur. Resulullah Efendimizin bu tabiri haklı olarak kendisinden sonra Ehl-i Beyt fertlerinin ilmi, dini, siyasi ve sosyal merci olduklarını ortaya koymaktadır. Bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim, İslam ve dinin marifini öğrenmekte temel kaynaklardan biri olduğu gibi Ehl-i Beyt fertleri de bu semavi kitabın hakiki müfessirleri olarak Allah'ın dinini doğru anlamak için en güvenilir kaynak sayılır.
İmam Ali Aleyhisselam Ehl-i Beyt fertlerini insanları hidayete erdirmek ve hak yolunu tanımak için en mükemmel örnek olarak tanımlayarak şöyle buyurur: Peygamberinizin hanedanına bakın, onların yolundan gidin ve onları izleyin. Onlar sizi ne hidayet yolundan uzaklaştırır ne de sizi saptırır. İşte bu yüzden İslam peygamberinin hanedanı hak ve hidayetin yol göstericileridir ve onları bırakıp başkalarına yönelmemek gerekir. Gerçi tarihte de belirtildiği üzere bazıları İslam peygamberinden sonra doğru yoldan saptı ve türlü fitnelere ve musibetlere düştü. İmam Ali Aleyhisselam bu kandırılan ve şaşkınlığa sürüklenen ve yolunu kaybeden insanların hakkında üzülerek şöyle buyuruyor: Nasıl şaşkınlık yaşarsınız? Oysa peygamberinizin hanedanı sizin aranızda ve onlar hak yöneticileri ve dinin işaretleri ve sadık dillerdir. O zaman onlar Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu en iyi konumlarına yerleştirin ve susamış insanlar gibi onların çeşmesinden doyasıya için.
İmamet meselesinin açıklanmasında İmam Rıza aleyhisselam bir beyanatında Maide suresinin 3. ayetini işaret ediyor. Bu ayet, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin son hac ziyareti sırasında nazil oldu. Ayet şöyle buyurmakta: Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim. İmam Rıza aleyhisselam bu ayeti şöyle açıklıyor: İmamet meselesi dinin kemalidir ve Resulullah dinin işaretlerini insanlara beyan etmeden, yollarını aydınlatmadan ve ümmeti doğru yola yönlendirmeden bu dünyadan ayrılmadı. Resulullah Hazreti Ali'yi halkın önderi ve imamı olarak atadı ve insanların ihtiyaçlarını beyan etmeden bırakmadı.
Allah-u Teala insanların yaşamı için belli sınırları ve kanunları belirlemiş ve insanlardan bu sınırlara ve kurallara uymalarını istemiştir. Zira insan bu sınırları aştığı takdirde helak olması kaçınılmazdır. İmamın rolü ise halkın emini ve kanunları bilen hükümdar olarak bu kanunları toplumda uygulamak ve insanların bu kanunları ihlal etmekten ve doğru yoldan sapmalarını engellemektir.
İmamın varlık zaruretinin nedenlerinden biri, her toplumun tedbirli ve becerikli bir öndere ve lidere ihtiyaç duyması ve işleri tedbir ederek onlara çekidüzen vermesidir. Bu önder, hakkı savunmalı ve insanların başından zalimlerin şerrini bertaraf etmelidir. İmam Rıza aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Hiçbir toplum başsız ve yönetici olmaksızın bekasını sürdüremez. Zira toplumun maddi manevi işlerini idare etmek için tedbirli bir yöneticiye ihtiyaç vardır. İnsanlar toplumun kıvamını ve ayakta kalmasını sağlamak ve düşmanla savaşta onlara liderlik etmek ve Beytülmal'ı dağıtmak ve cuma ve cemaat namazı kıldırmak ve zalimlerin mazlumlara yönelik zulmünü engellemek için kaçınılmaz olarak bir hükümdara ihtiyacı vardır.
Buna göre imam toplumun liderliğini üstlenmek için çağının en bilge ve en şaheste insanı olmalıdır. İmam Ali aleyhisselama göre toplumun imamı ve lideri olmak için hem güçlü ve becerikli hem alim ve bilge olmak şarttır. İmam Ali aleyhisselamın tabiri ile ümmetin imameti ve önderliği için en liyakatli insan, tüm insanlardan daha güçlü ve daha layık ve Allah'ın emrini daha iyi bilen kişidir.
Gerçekte imam, dinin sağlam ve güçlü kalesidir ve çelik bir set gibi her türlü bid'at ve sapkınlığa karşı koyar. İmam, dini sapkınların ve münafıkların tacizinden korur. Bu konuda İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eğer Yüce Allah halkı yönetmek için emin ve güvenilir birini belirlemeseydi, kuşkusuz ilahi din yok olur ve ilahi ahkam ve sünnet değişirdi. Bu durumda dinde bid'atler artar ve dinsizler ilahi dini el uzatır ve onu kusurlu hale getirir ve İslam hakkında kuşkuları yaygınlaştırırdı.
Örnek davranışları ile halkın ilgi odağından olan imamlar, insanların ahlaki terbiyesi ve manevi gelişmesinde önemli rol ifade ediyordu. Tarihinde şahadet getirdiğine göre, zalim hükümdarlar halkı engellemediği dönemlerde Müslümanlar Ehl-i Beyt fertlerine doğru akın ediyordu. Zira bu insanları Allah Resulüne en yakın insanlar ve güvenilir bir dayanak ve merci olarak görürdü. Öte yandan masum imamların ilmi mertebeleri hiçbir çağda bilginler onlara ihtiyaç duymadan geçinemeyecekleri kadar yüksekti. Kuşkusuz masum imamların rolü sadece Şii alimleri ve düşünürleri yetiştirmekle sınırlı kalmıyordu ve bu insanları birer güneş misali yaşadıkları her dönemde başka mezheplerin alimlerini ve düşünürlerini de ilim ve marifet alanlarında geliştiriyordu. Nitekim tarihte de belirtildiği üzere birçok ehli sünnet fakihi ve hatta bazı sünni mezheplerin temelini atan alimler ilim ve marifet edinmek için Ehl-i Beyt mektebine katılıyordu.
Gerçekte Ehl-i Beyt fertlerinin ilmi şanı ve makamı bazı halifelerin fikri ve inanç alanlarında ve hatta hükümet işlerinde onların görüşlerine başvuracak kadar yüksekti. Nitekim Ömer İbni Hattab hilafet ettiği yıllarda hükümetin işlerinden ve savaş konularında ve Beytülmukaddes fethi veya İran ile savaşta Hazreti Ali aleyhisselam ile istişare etmiştir. Ömer ayrıca hilafetinin yargı ve divan ve idari işlerinde de sürekli Hazreti Ali aleyhisselam ile danışır ve o hazretin ilim ve biliminden yararlanırdı.
Günümüzde masum imamlardan miras kalan birçok değerli vecize bu büyük insanların İslam'ın ve Kur'an-ı Kerim'in yüce öğretilerini ne denli derinlemesine idrak ettiklerini ortaya koyuyor. Nitekim masum imamlardan toplanan hadisler ve rivayetler dini hakiki bir şekilde tanımakta en büyük yol göstericisidir. Masum imamlar din işlerinde her türlü ifrat ve tefrite ve sapmaya karşıydı. Bu insanların siyeri ılımlı ve dengeli ve aklı ve düşünceye uygun olan hakiki İslam doğrultusundaydı. Bu yüzden rivayetlerde de Müslümanlara dini ve sosyal işlerde Ehl-i Beyt fertlerinden ne geri kalınması ne de onların geride bırakılması tavsiye edilmiş ve sürekli onların eşliğinde hareket edilmesine vurgu yapılmıştır.
Bu konuda İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu hanedan azgın dalgaların ortasında ve girdaplı denizlerde yüzen gemidir. Kim bu gemiye binerse güvende olur ve kim geride kalırsa boğulur. Kim onları sollarsa dinden çıkmış olur ve kim geride kalırsa helak olur. Kim onlara eşlik eder ve birlikte hareket ederse varacağı yere varır. Buna göre Ehl-i Beyt'ten geri kalmamak veya onların önüne geçmemek, sadece onlarla birlikte hareket etmek dünya ahiret saadet anahtarıdır.
Sözü İmam Rıza'dan ve imamın rolü ve konumu ile ilgili bir vecizesiyle noktalamak istiyoruz. İmam Rıza aleyhisselam şöyle buyurur. İmam dinin dümeni, Müslümanların düzeni, dünya maslahatı ve müminlerin izzetidir. İmam İslam'ın temeli ve gelişen kökü ve yükselen dalıdır. İmam sayesinde namaz, zekat, hac ve cihat doğru olur. İmamın sayesinde sadakalar ve İslam ahkamı ve kuralları hayata geçer ve İslam topraklarının sınırları ve serhatları korunur. İmam ilahi ahkamı uygular ve Allah'ın dinini destekler ve iyi hikmet ve nasihat ile insanları Allah yoluna davet eder.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözleri ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali aleyhisselam 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. Nehcül Belaga'da önemli ve çok kez tekrarlanan konulardan biri arzudur. Arzu, insanı harekete geçiren güçtür. Arzusu olmayan insan hayatına devam etmek, çalışmak ve faaliyette bulunmak için gerekli motivasyondan yoksundur. Nitekim insanın arzu ile hayatta olduğu söylenir. Bu konu Resulullah'ın hadisinden alıntı yapılmıştır. Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Arzu ve umut benim ümmetim için rahmettir ve eğer umut ve arzu olmasaydı hiçbir anne evladını emzirmez ve hiçbir bahçıvan fidan ekmezdi. Anne sevgi ve şefkat sembolüdür. Fakat anneyi bu sevgiye mecbur kılan ve onun şefkat yağmurunun yağmasına sebep olan ise umuttur. Eğer bir gün ondan umut alınsa, çok sevdiği bebeğini bile emzirmez ve hiçbir fedakarlıkta bulunmaz. Hazreti İsa Mesih aleyhisselamdan naklen bir hadiste şöyle anlatılıyor. Bir gün bir köşede oturmuş, kazma ve kürekle yeri kazmaya çalışan yaşlı bir adamı izliyordu. Hazreti İsa, Yüce Allah'a, "Allah'ım, ondan arzu ve umudunu al," diye arz etti. Aniden yaşlı adam küreyi yere bıraktı ve uzanarak uyudu. Bir süre sonra Hazreti İsa aleyhisselam, "Allah'ım, umut ve arzuyu ona geri ver," şeklinde Allah'a arzda bulundu. Yaşlı adamın aniden kalkarak tekrar faaliyete başladığını gören Hazreti İsa aleyhisselam, yaşlı adamın yanına giderek, "Senin iki farklı halini gördüm. Bir kez küreyi bir yana attın ve yere uzandın. Fakat ikinci kez kalktın ve çalışmaya başladın," diye sorunca adam şöyle dedi. "Önce yaşlı ve güçsüz olduğumu düşündüm. Neden bu kadar zahmete katlanıyor ve çalışayım ki?" düşündüm. Küreyi bir yana attım ve yere uzandım. Fakat kısa bir süre sonra uzun yıllar daha yaşayacağım nereden belli diye düşündüm. İnsan yaşadığı müddetçe kendisi ve ailesi için çalışmalı. Bu yüzden ayağa kalktım ve küreyi elime alarak çalışmaya koyuldum.
Tahran Radyosu.
İnsana hareket enerjisi veren şey arzu etmektir. Fakat başka temelli bir konu var ve o da fırsat olan her şey o anda tehditte olabilir. Başka bir ifadeyle her iyi şey eğer doğru şekilde kullanılmazsa kötü ve tehlikeli olabilir. Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'da arzu ve umudu tanıtarak bizlere saadete erişmemiz için arzularımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini, gaflete kapılırsak doğru arzularımızın hayali arzulara dönüşeceğini ve bunun da zarar ve ömrü heba etmekten başka sonucu olmayacağını gösteriyor. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 19. hikmetli sözünde şöyle buyuruyor. Emelinin peşince koşan eceliyle sürçer, arzusuna kavuşmadan ölür. İmam bu hikmetli sözde sahte ve gerçek dışı arzuların insanın hayatını ve gençlik sermayesini alacak şekilde peşinden sürükleyeceğini, hatta haysiyetini bile yok edeceğini ve sonunda da arzusuna ulaşamayacağını hatırlatıyor. Aslında bizim gücümüzü aşan hayali arzular tıpkı bir serap gibi susayanları peşinden koşturur ve her an onları daha da susatır ve en sonunda da gam ve hasret ve ölüm uçurumuna düşmesinden başka sonucu olmayacaktır. Değerli dinleyiciler, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali aleyhisselamın veciz sözlerinden bir yerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Allah'a emanet olunuz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.